Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Türkiye gündeminde Kudüs meselesi var. Aslında Kudüs derken sadece bir şehirden, bir coğrafi yerleşim yerinden bahsetmiyoruz. Tüm dinler için önemli bir yerden bahsediyoruz. Bizim için elbette çok kıymetli. Farklı açıklamalar var. Müslümanlar için kırmızı çizgidir diyenler var. Biz bugün hem Kudüs'ten hem bir şehrin nasıl bu kadar önemli olabileceğinden hem de onun gibi önemli başka şehirler olup olmadığından konuşalım istiyoruz.
Evet, Kudüs İslam tarihi için müstesna ehemmiyeti haiz bir şehir. Mekke ve Medine'den sonra Müslümanların mukaddes bildiği üçüncü şehirdir. Yani zaten üç şehir mukaddes kabul ediliyor. Mukaddes dinin ehemmiyet verdiği, kıymet verdiği üç şehir. Bunlardan bir tanesi Mekke-i Mükerreme'dir, Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu. İkincisi Medine-i Münevvere'dir, hicret yurdu, Hazreti Peygamber'in kabri ve mescidinin bulunduğu yer. Üçüncüsü ise Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs şehri. Bu üç şehir gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerek hadis-i şeriflerde isim vererek veya vermeyerek övülmüş, methedilmiş şehirlerdir. Mekke Medine'nin ehemmiyeti zaten bütün Müslümanlarca malumdur ve Mekke Medine üzerinde zaten başkalarının da ne siyasi, ne dini, ne sosyal bir takım emelleri ve iddiaları var. Ama Kudüs böyle
tarihi
değil.
Olarak
tarihi tabii. Olarak Hı-hı. Evet. Yani bir Hristiyan biz Mekke'de hak iddia ediyoruz veya bir Yahudi Mekke demiyor yani. Hı-hı. Onlar için her ne kadar Kabe-i Muazzama İbrahim Aleyhisselam'dan kalma bir bina ise de onlar için bir şey ifade etmiyor. Onların dinleri için bir şey ifade etmiyor ama Kudüs öyle değil. Kudüs tarih boyu her zaman haiz ehemmiyet bir şehir olmuş. Kudüs çok eski bir şehir ama daha eski şehirler var. Davut peygamber tarafından kurulmuş. Ondan önce burada küçük küçük köyler var. İlk kuruluşunda ismi İlya'dır. Zaten Müslümanların fethine kadar buranın adı hep İlya olarak biliniyor. İlya şehrin adı mıdır, mıntıkanın adı mıdır tarihçiler ihtilaf etmişler. Davut peygamber burada bir mescit inşaına koyuldu. Ondan önce Yahudilerin yaşadığı yer biraz daha aşağıda kalan Şiloh şehriydi. Davut peygamberin Kudüs'te, yani bugünkü Kudüs'ün
yani
olduğu...
Yani aslında orada kimse yoktu,
yoktu.
Öyle mi?
Yani Hı-hı. Yaşayanlar vardı ama böyle bir şehir
dini
değildi.
Bir...
Değildi. Zaten çoğu yani göçebeydi o zaman oranın Hı-hı. halkının. İbranilerin bir kısmı göçebeydi. Burası rivayete göre İbrahim peygamberin oğlunu kurban ettiği yerdir. Bu kati bir malumat değil. Yani hakkında çok çeşitli rivayetler var. Bunun için Mekke-i Mükerreme yakınlarındaki Mina köyü olduğunu da söyleyenler var. Burası olduğunu söyleyenler de var. Hatta bu İlya denilen yerin tam ortasındaki kaya işte İbrahim peygamberin oğlunu kurban ettiği yerdir. Bu kurbanın kim olduğu da ihtilaflıdır. Müslümanların ekseriyesine göre İsmail aleyhisselamdır. Ama Tevrat'ta İshak olarak geçer. Her neyse. O bakımdan burası ehemmiyetli bir yerdi. Yani Yahudiler, o zamanki Yahudiler, İbraniler için, Museviler için ehemmiyetli bir yerdi. Davut peygamber burada bir mescit, bir bina, bir mabet yaptırmak istedi. Şimdi biz mescit diyoruz, bazıları ya mescit Müslümanların mabedidir ama kilise ve havra da aynı manaya geliyor. Yani çeşit...
İbadethane,
evet,
ibadet yapılan
evet.
yer.
Yani knesse, kneset mesela Arapların kenise dediği havra, toplanılan yer demek. Hı hı. Kilise, eklesya Yunanca'dan geliyor. Toplanılan yer demek. Cami, toplanılan yer demek. Cami. Dolayısıyla cami, kilise ve kenise veya havra dördü de aynı manaya
anlam
geliyor.
Anlam itibariyle,
evet.
Kelime
toplanılan
anlam
yer
itibariyle.
Demek. Belli maksatlarla toplanılan yer demek.
Ama tabii bu kelimelere dinler sahip çıkmışlar.
Sahip çıkmışlar. Şimdi tutup da bir Hristiyan camisi denmiyor. Hı hı. Ama Muhammed Aleyhisselam'dan önceki Hristiyanların kilisesi aynı zamanda onların camisi. Şimdi Davut Aleyhisselam, onun için şimdi Mescid-i Aksa dendi mi? Bazıları diyor ki niçin Mescid-i Aksa? Canım Yahudilerin mescidi mi olur? Evet, buraya bu ismi veren Müslümanlar. Ondan önce buranın adı Betmaktiş, söyleyeceğim zaten. Hı hı. Davut peygamber burada bir mabet inşaına karar veriyor. Hatta Yahudilerde ilk ayrılma da o zaman olmuştur. Bir grup Yahudi, bir dakika ya, Musa'nın arkadaşlarının konduğu yer Şiloh. Sen nereye böyle bir mabet kuruyorsun dediler ve Davut peygamberin bu kararına karşı çıktılar. Böylece ilk Yahudi mezhebi ayrıldı, Samiriler. Bunlar bugün Nablus'ta yaşarlar. Ayrı bir mezheptir. Kudüs'e kıymet vermez onlar. Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya kıymet vermezler. Hatta okudukları Tevrat bile diğerlerinden daha farklıdır. Samiriler, Samaritans diye biliniyor bunlar. Az bir topluluk bugün hala var. Geri kalan Yahudilerin lideri olan Davut Aleyhisselam, aynı zamanda hükümdarları, bugünkü Kudüs'ün olduğu yerde bir mabet inşaına başladı. Fakat ömrü vefa etmedi. Oğlu Süleyman aleyhisselam, ki aynı zamanda o da hükümdar, bu mabedi tamamladı. Bu mabedin çok ihtişamlı bir mabet olduğu ve hatta hakkında pek çok efsaneler de vardır. Cinler tarafından yapıldığı Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Yani cinlerden taş ustalarının, dalgıçların, biliyorsunuz nehirler evet, vasıtasıyla evet, taşlar getiriyor. Çok büyük taşlar taşındığı Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor.
Yani aslında inşası bile
fevkalade bir hadise. Süleyman Peygamber dünyanın en zengin ve en büyük hükümdarlarından birisi olarak kabul edilir. Hatta dünyaya 5 kişi, 4 kişi hakim olmuştur. İşte birisi Müslümanlar, ikisi Müslüman, ikisi değil. Müslümanlardan birisi Süleyman, diğeri Zülkarneyn'dir. Diğeri de Nemrut ve Muhtun Nasır'dır. Kıyamete yakın Mehdi bütün dünyaya hakim olacaktır. Tabii Süleyman Peygamber'in hükümdarlığını biliyoruz. Nil'den Fırat'a, bugünün Nil'den Fırat'a meselesi de oradan çıkıyor. Halbuki Tevrat'ta Nil'den Fırat'a değildir. O iki mavi, Yahudi bayrağındaki iki mavi Akdeniz ve Şeria Nehri'ni ifade eder. Çok açık ayet var Tevrat'ta.
Şekil olarak da.
Evet. Bazıları Nil'den Fırat'a diyor ama Nil'den Fırat'a olan Süleyman Peygamber'in toprakları. Musa Aleyhisselam'a vaat edilen toprak Arz-ı Mevut, bugünkü Filistin olduğu yer, Akdeniz ve Batı Şeria'dır. Bunu biraz egzajere ediyorlar politik sebeplerle.
Geniş göstermeye.
Geniş göstermek. Diyeceksiniz ki bu kadar geniş toprakları yok ki Süleyman Peygamber'in, ama o zaman eski dünyanın en mühim yerlerine sahip.
Bilinen dünyadan bahsediyoruz.
Evet, Suriye,
bilinen dünyanın
Mısır'ın da. Mısır'ın bir kısmı, Filistin. Evet,
hayatın
Akdeniz,
devam ettiği, ticaretin.
Burada Süleyman Peygamber hakim, onun için güçlü bir hükümdar. Onun zamanında çok zengin olmuş. Yahuda devleti, daha doğrusu Süleyman Peygamber'in devleti sonra ayrılmıştır Yahuda ve İsrail diye. Ve Kudüs dünyanın en mamur şehirlerinden birisi olmuştur.
Peki o zaman.
Daha Roma yok.
Tamam. O kullanım
Milattan
şekli.
10. asır evvel.
Kullanım şekli olarak.
Kudüs'ün ortasına mescit bina edilmiş. Etrafında idari binalar, saraylar, devlet daireleri, çarşı ve halk yerleştirilmiş buraya. Hı hı. Ve Kudüs nüfusunu tahmin edemiyoruz çünkü çok eski, ama yani 10 binlere bulan o zaman için, evet. Ve çok mamur, çok parlak, çok zengin bir şehir. Adı İlya. Kudüs değil.
O zaman fakat, İlya deniyor.
İlya. Fakat Darüsselam, barış yurdu. Tabii Darüsselam Arapçadır. Bunun İbranicesi Jerusalem. Yeruşalayim. Ve şimdi Yahudiler Yeruzalayim diyor. Barış yeri, barış evi demektir. Çünkü mabet her zaman barış yeridir. Oraya giren, orada ibadet edenler barış içinde ibadet ederler. Devlet bunu temin eder ve oraya giren emindir.
Yani o zaman da aslında görevi
budur.
Bölgenin
barıştır,
görevi
evet,
barış.
Barıştır. Evet. Kudüs barış için kurulmuş bir şehirdir. Barışa adanmış bir şehirdir. Çok enteresan.
Evet.
Süleyman Peygamber'den sonra bu devlet zaafa düştü. İkiye ayrıldı. Kuzey, güney diye. Bu güneyin elinde kaldı. Bir müddet sonra 6. asırda milattan önce Asurlular ve Babiller Filistin'i işgal ettiler. Süleyman Peygamber'in hükümdarlığını, devletini yıktılar. Yahudilerin ileri gelenlerini Irak'a esir götürdüler. Ve o zamanlarda da Mescid-i Aksa, Betmaktiş denilen, Betmaktis, Beytül Mukaddes, mukaddes ev demek. Mabedin adı Betmaktiş, İbranicesi, Beytül Maktis veya Beytül Mukaddes, mukaddes ev. Şehrin adı İlya veya Darüsselam, yani Jeruzalem. Ve Kudüs harap oldu. İnsanlar dağıldılar. Nüfusu düştü. Binalar harap oldu. Yandı, yıkıldı. Hı hı. Ve Kudüs'te fazla insan yaşamaz oldu. 50-60 sene sonra Persler Babillileri yendiler. Sürgün Yahudilerin bir kısmı, hepsi değil, geri döndüler. Fakat döndüklerinde o eski ihtişamlı Kudüs yok. Ama yine burada yaşadılar. Burada ilim merkezleri kurdular. Ve Babil şehriyle beraber Kudüs iki mühim Yahudi şehri oldu. Artık Babil'de de çok Yahudi yaşıyor. Bugün, hı hı, Bağdat yakınlarındadır Babil, harabe şimdi. Bu ikisi Yahudilerin en mühim iki şehriydi ve iki ilim merkezidir. Yani Babil, Kudüs'e rekabet edebilecek bir seviyedeydi. Hatta bazen daha bile ileriydi.
Enteresan.
Evet.
Yıkılmış olmaları.
Milattan önce 4. asırda buralara Büyük İskender hakim oldu. Ve ciddi bir Helenizasyon burada tatbik edildi.
Yapı olarak Kudüs mutlaka değişime uğramıştır ama en azından o günden bugüne gelenler açısından da isterseniz böyle kronolojik olarak
onu da söyleyelim,
ilerken.
Onu da söyleyelim. Şimdi hatta onu bu şeye bitireyim.
Peki,
o zaman söyleyeyim bu arkeolojik yapısını. Yunanlılar, yani hele daha doğrusu Yunan değil onlar. Büyük İskender. Büyük İskender Yunanlı değil. Ama Yunan kültürü altında yetişmiş hocaları Aristo, Makedonyalı bir hükümdar. Buralara hakim oldu. Ve 300 sene kadar Seleukos Krallığı'nın hakimiyetinde kaldı burası. Daha sonra Romalılar burayı işgal ettiler. Ve burayı Yudea, Yahuda, Yahudiye adıyla bir vilayet yaptılar. Fakat bu vilayet otonom, muhtar bir vilayet. Romalıların usulü Osmanlılar gibi. Zaten imparatorluklar öyledir. Fethettikleri yerde farklı insanlar ve kültürler varsa veya orası eskiden bir devletse orayı normal bir vilayete çevirmiyorlar. Eski hükümdarlar başta kalıyorlar Roma'ya tabi olarak. İç işlerine müstakil, dışında Roma'ya tabi. Bir takım taahhütleri var. Şu kadar buğday verecek, işte şu kadar şarap verecek, şu kadar vergi verecek, şu kadar asker verecek. Bu değişiyor
vilayetlere. Katılım payı gibi.
Evet. Ve kendi şeyinde yaşayacak. Yudea'da da Yahudiler kendi hallerinde yaşıyorlardı. Roma'nın idaresine rahattılar. Ama bir müddet sonra gerek Romalı idareciler, gerek Romalıların koyduğu eski yani idareciler burada halka baskı tatbik etmeye başladılar. Çünkü bitmeyen savaşlar, bitmeyen vergiler, bitmeyen askerler demek. Yudea halkı fakir. Bunun hakkından gelemiyor. Ve Yahudiler Romalılara direndiler. Ayaklandılar. Bunun üzerine Romalılar bu ayaklanmayı kanlı bir şekilde bastırdı. Kudüs. Bu arada yıkılmış olan Beytül Mukaddes, yani Bet Makdis, bugün bizim Mescid-i Aksa, yeniden inşa edildi. İkinci inşası. Şimdi birinciyi Süleyman Peygamber yaptı. Şimdi bir daha
yani inşa aslında edildi. Aslında tamamen yıkılıp
arada
temellerinde hani üzerine inşa edildiği söyleniyor mu?
Evet. Yani aynı binanın üzerine aynı malzemeler ve ilave malzemeler kullanarak inşa edildi. Bu ikinci bina Romalıların Kudüs'ü işgali ve Kudüs'ü ateşe vermeleri sebebiyle yandı. Çatıları tahtaydı. Çatılar yandı. Sonra binalarda baskı yapınca binalarda çöktü. Çeşitli zelzelelerle ikinci Mescid-i Aksa'da yerle bir oldu hemen hemen. Ama yine duvarları, bazı yerlerde sütunları duruyordu. Yani burada vaktiyle ihtişamlı bir mabedin olduğu
anlaşılıyordu.
Ama harabe halindeydi. Çok bakımsız bir antik şehir düşünün, öyleydi.
Evet, şimdi onu diyeceğim. Yani Anadolu'da herhangi bir yerde göreceğiniz
çok
bir
bakımsız
antik şehir gibi.
Yani her şey var, taşlar ama hiçbir şey anlaşılmıyor. Yani duvarlar, bütünlük yok. Ve Romalılar bu isyan devam edince bütün Yahudileri Filistin'den çıkardılar. Ve milattan sonra 130 yılında artık Filistin'de, özümde Kudüs'te bir tane Yahudi kalmadı. Hepsi Filistin dışında sürgün edildi. Bunların bir kısmı Irak'a gittiler. Eski orada kalma Yahudilerin yanına. Bir kısmı Suriye işlerine, bir kısmı Anadolu'ya, bir kısmı Arabistan'a, Hayber Yahudiler işte, Medine Yahudileri. Bir kısmı Mısır'a, bir kısmı Hindistan'a, bir kısmı Avrupa'ya, bir kısmı Fas'a, bir kısmı Yemen'e. Bütün dünyaya Yahudiler bu tarihte dağıldılar. Büyük bir göç. Yani yüz binlerce bir nüfustan bahsediyoruz. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, hayatta kalanlar gemilerle veya yaya olarak sürgün edildiler. Filistin'de tek bir Yahudi kalmadı. Bu arada zaten Hristiyanlık zuhur etti. Şimdi ikinci bir ehemmiyet. Daha bu hadiseler olmadan evvel Yahudilerin yaşadığı Roma hakimiyetindeyken Kudüs, burada bir peygamber zuhur etti. Bu peygamber İsa Aleyhisselam'dır. Musa Aleyhisselam Kudüs'ü hiç görmedi. Hiç orada bulunmadı. O bugünkü Ürdün'de bulunan Nebo Dağı'ndan buraları seyretti. İşte Rabbimizin size vaat ettiği toprak burasıdır dedi. Yola çıktı. Bugün Eriha denilen yerde ki Ürdün sınırındadır. İsrail toprağı, şu anda işgal altındaki İsrail topraklarından. Çok eski bir şehir, orası da Jeriko diye bilinir. Antik şehir, bulundu. Milattan 3000 yılından kalma. Orada vefat etti. Kabri de oradadır. Ve Müslümanların elindedir. Bu da enteresan. Filistin çok enteresan bir yer. Bazı mukaddes makamlar Müslümanların elinde. Mesela Musa peygamberin kabri gibi. Bazıları Yahudilerin elinde. Mesela Davut peygamberin kabri gibi. Bazıları Hristiyanların elinde. Meryem validemizin kabri gibi. Bu değişik bir yapı var orada.
Topraklar öyle ama zaten bu şu anda anlamaya çalıştığımız karmaşa da
bizim
buradan kaynaklanıyor.
Bizim insanımızın anlaması mümkün değil. Osmanlı'yı tanımayan bir insanın Kudüs nasıl bir yer dendiği zaman anlaması mümkün değil. Kudüs dünyada bir benzeri olmayan yerdir. Ben dünyada çok gezdim. Hasbelkader gezmediğim yerlerde öğrendim. Kudüs gibi bir yer dünyada yok. Buna benzer bir ikinci şehir yok Kudüs gibi. Sosyal, tarihi, dini her bakımdan Kudüs'e benzeyen hiçbir yer yok. Çok enteresan bir yer Kudüs. Evet.
Zaten bu şu anda yaşadıklarımız da bundan
kaynaklanıyor.
Çünkü her dinin oradan temellendiğini.
Kültürün, dinin, evet. Tarihi bir takım şeyler var. İddialara destek olacak tarihi hadiseler var. İsa Aleyhisselam Kudüs'te değil. Kudüs'e çok yakın Betlehem'de doğmuştur. Betlehem, Beytüllahim, Etevi demek. Kurbanların kesildiği yer vaktiyle Yahudi kurbanlarının. Betlehem. Sonra Beytülmaktis yapılınca orada kesilmeye başlandı. Orada doğdu. Fakat malum hadiseler, işte bir hükümdar bu yıl doğan çocuğun kendisini öldürüp tahtına geçeceğini rüyasında görüyor, bir müneccim söylüyor. Bunun üzerine bütün çocukların öldürülmesini emrediyor. Aynı Musa peygamber zamanında olduğu gibi. Annesi Meryem validemiz çocuğunu alıp Mısır'a kaçıyor. Mısır'da İsa Aleyhisselam biraz büyüyünce Suriye'ye geliyorlar. Hükümdar öldükten sonra Nasıra'ya geliyorlar. Nasıra Filistin'in kuzeyinde bir şehir. Nazaret diye biliniyor. İsa Aleyhisselam orada biraz gençlik çağına gelince Kudüs'e geliyor. Peygamberlik kendisine bildiriliyor. Onun için Nasıralı İsa diye bilinir. Halbuki Nasıralı değil o. Betülahim'de doğdu. Nasıralı İsa. Onun için Hristiyanlara da Nasrani derler. Nasıralı'nın ümmeti. Üç sene peygamberliğini bildirmiş. Kendisine önce Yahudiler karşı çıkmışlar. Sen yeni bir din getiriyorsun, bizim düzenimizi bozuyorsun diye. Bu da çok enteresandır. İsa Aleyhisselam da bir Yahudi olduğu halde, o ırktan gelen, Davut peygamberin soyundan gelen birisi olduğu halde, kendi kavmi tarafından dışlanmış, çok az kişi kendisine iman etmiş ve Yahudiler kendisini Roma valisine şikayet etmişler. Roma valisi isteksiz de olsa İsa Aleyhisselam'ı düzeni bozmaktan suçlu bulup cezalandırmış. Bu Hristiyan inancına göre İsa Aleyhisselam hayat hikayesidir. Müslümanlara göre böyle bir şey yok. İsa Aleyhisselam evet böyle bir takibat görmüş ama hiçbir eziyet, cefa görmeden göğe kaldırılmıştır. Dolayısıyla çarmıha germe, gerilme böyle hadiseler yaşanmamıştır.
Ama benzer başka birisinin.
Başka birisinin çarmıha gerildiği, İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerilmediği, diri olarak göğe yükseldiği, kıyamete yakın diri olarak yeryüzüne ineceğine Müslümanlar inanırlar. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın kültünde biraz farklılık var Müslümanlarla Hristiyanlar arasında. Zaten Yahudiler için İsa Aleyhisselam hiçbir şey ifade etmiyor.
Yani düzen bir takım, bozan biri.
Evet, düzeni onu bozan, Musa Aleyhisselam'ın şeriatından ayrılan bir akıl hastası, bir büyücü olarak görülüyor. Bir takım Yahudiler ise İsa Aleyhisselam'ı bir peygamber olarak görüyor ama bir İsrail peygamberidir. Yani diğerleri gibi, yani Musa peygamberin yerine yeni bir din kurabilecek birisi olarak görmüyorlar. Böyle bir figürdür İsa Aleyhisselam Kudüs için, ehemmiyetli ama. Şimdi Kudüs'te sokaklar var. İsa Aleyhisselam'ı tökezlediği.
Siz bir programda anlatmıştınız bir yol boyunca.
Via Dolorosa, elemler yolu var. Yani Caddetül Alam. İsa Aleyhisselam'ın güya Golgota tepesine kafatası şeklinde bir tepe var Kudüs'ün içinde. Şimdi orada Gamame Kilisesi, çöplükmüş. Kudüs'ün çöplüğü. Yüksekte olduğu için Kudüs dümdüz bir yer. Enteresan bir topografi, onu da anlatayım. Orada İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerildiğine inanılıyor. Şimdi orada bir kilise var, Gamame Kilisesi diye. Gamame çöplük demek aslında. Fakat aynı zamanda orada İsa Aleyhisselam'ın mezarı olduğuna inanılan, gömüldüğüne inanılan bir yer de var. Müslümanlara göre diyeyim, Hristiyanlara göre. O Hristiyanların en emniyet verdiği yerlerden birisi. Oraya kadar işte o yakalandığı yer Zeytin Dağı'nda. Orada Getsemane bahçeleri var, zeytin bahçeleri. 2000 yıllık zeytin ağaçları var. Rivayete göre orada yakalanıyor. Zaten Meryem validemizin evinin de yanında orası. Ev duruyor, evde Meryem validemizin kabri var. Orada Habeş Kilisesi'nin elinde. Getsemane bahçelerinden İsa Aleyhisselam'ı yakalıyorlar güya. Yürüye yürüye kaleden şeye sokuyorlar, kale surlarından. Şimdi o yoldan yürüterek Golgota Tepesi'ne çıkararak çarmıha geliyorlar. Şimdi burası...
Ne kadarlık bir yol?
10-15 dakika, yarım saat yürünür. Hele sırtında haç da yarım saat yürünür. Bir uzun bir yol. Yani yürünebilecek ama uzun bir yol. Bu yolda Via Dolorosa parke taştı şimdi. Burada İsa Aleyhisselam tökezledi. Burada İsa Aleyhisselam annesini gördü. Burada Ruhul Kudüs'ü gördü. İşte burada mağaraya atıldı. Burada biraz bekletildi. Elini değdi duvarlara. Her yerde hatıra var.
Anılar.
O istasyonlar deniyor. Her istasyonda bir kilise var küçük. Elini değdiği yerde küçük bir şapel yapılmış. Herkes orada dua ediyor. Yani Hristiyanlar için çok yakın. Orada zaten onlar da sırtına haç alıyorlar. Eski elbiseler giyip orada yürüyorlar Hristiyanlar. Dünyanın her yerinden gelme Hristiyanlar. Ta Getsemane bahçelerinden başlıyorlar. Via Dolorosa'dan Golgota Tepesi. O kilise de bitiyor. Şeyleri onların yolculukta. Güya İsa Aleyhisselam'ın anmak maksadı için. Bu bakımdan çok ehemmiyetli Hristiyanlar için Kudüs. Sonra Yahudiler buradan dağıldılar. Uzun zaman Kudüs boş kaldı. Gelelim İslamiyet'in zuhuruna. Romalıların hakimiyetin tabii Kudüs. Roma şehri artık.
Bu Yahudi, arada şey...
Yahudiler yok.
Yeniden bir...
İmar oldu. Evet, ama Mescid-i Aksa yapılmadı.
Ha yok Mescid-i Aksa.
Mescid-i Aksa yapılmış. Birinci yapıldı, yıkıldı. Bir daha yapıldı, o da yıkıldı. Evet. İki kere yıkıldı Mescid-i Aksa.
Şimdi
iki kere
yok. Bir,
şimdi şey. Yok. Şey var, kalıntılar var. Hı-hı. Orada kimse oturmuyor zaten. Şimdi Kudüs dümdüz bir arazinin ortasında küçük bir tepe. Bu tepenin ortasında kayalık bir tepe. Ortasında yüksek bir kaya var. Meteor olduğu düşünülüyor. İşte Hristiyanların ve Yahudilerin İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu kurban ettiği taş dedikleri, bizim ise Muhammed Aleyhisselam'ın göğe yükseldiği, miraca yükseldiği taş olduğuna inandığımız Hacer-i Muallak var. Sahra demektir, taş Arapça. İşte Mescid-i Aksa bu Kudüs denilen tepenin tam ortasındaki bu kayalık yerde inşa edilmiş. Etrafı şehir, etrafında surlar var. Bu surlar yıkılmıştı. Kanuni Sultan Süleyman tekrar yaptı. Bu surlar şimdi duruyor. Çok mamur. O İstanbul surları gibi düşünün. İstanbul'a benziyor. Ama deniz yok tabii. Böyle bir hafif bir tepe. Tepenin içinde küçük bir şehir. Tam ortasında Mescid-i Aksa. Beytül Makdis. Bu surların etrafında hafif böyle bir dere. Derenin yanında Zeytin Dağı, Siyon Dağı. 4-5 tane küçük tepe var. İnsanlar yaşıyorlar burada. Bunun da doğusunda, epey uzağında yeni Kudüs var. İşte İsrail'in baş şehir yaptığı Kudüs. Yani bu eski Kudüs'e değil baş şehir. Dışarıda yeni, yepyeni bir şehir. İngilizlerin oturduğu işgalden sonra, 18'den sonra. Sonra 48'den sonra Yahudilerin çoğaldı. 81'de de baş şehir ilan ettiği yer. Orası
ama
ayrı. Yeni Kudüs deniyor.
Eski Kudüs diye tanımlanan yerde şu anda Kudüs sınırları içinde mi?
Tabii şehrin aynı içinde İstanbul gibi için. Düşünün. Evet, ama şehrin ayrı bir...
Sur içi gibi.
Ama Sur için ayrı bir statüsü var tabii. Yani İsrail içinde ayrı bir statüsü var Sur içi. Ve Sur içinde de belli yerler birazdan anlayacağım farklı bir şekilde dizayn edilmiş. Şimdi Müslümanların İslamiyet'in zuhuruyla Kudüs'te yine enteresan bir hadise oldu. Hazreti Peygamber henüz Mekke'deyken daha Medine'ye hicret etmeden önce Mekke'den Kudüs'e götürüldü. Bunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Ve oradan da göklere yükselerek Rabbi ile görüştü. Biz buna İsra ve Miraç diyoruz. İşte Kudüs'ün şimdiye kadar Musa ve İsa aleyhisselamın ümmetleri tarafından çok emniyetli bir şehir olmasından sonra
yeni bir kimlik kazanıyor.
Yeni bir hüviyet, yeni bir kimlik kazanıyor. Yeni doğan İslam dininin de mukaddes şehirlerinden bir tanesi oluyor.
Kısa bir aradan sonra bu detayı da, bu akışı da kronolojik olarak paylaşacağız. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Kudüs'ü konuşuyoruz. Kudüs'ün tüm dinler için neden önemli olduğunu paylaşıyoruz. Yahudilik için, Hristiyanlık için ne anlama geldiğini konuştuk. Şimdi artık yeni bir din doğuyor. İslamiyet ve İslamiyet için ne anlama geldiğini konuşacağız. Ama tabii onu konuşurken diğer dinlerle ilgili gelişmeleri ya da ulaşılan noktayı da yine paylaşmaya devam edeceğiz.
Evet, şimdi İslamiyet'in zuhurundan evvel bilhassa Davut ve Süleyman peygamberler zamanında Beyt Makdis'in yani Mescid-i Aksa'nın kuruluşuyla Kudüs şehri de ehemmiyet kazandı. Daha önce orası küçük bir göçebe köyüyken artık büyük bir şehir oldu. Dünyanın en mamur şehri oldu. Sonra Hristiyanlık burada zuhur etti. İsa Aleyhisselam burada yaşadı ve burada göğe yükseldi. Bu cihetle Hristiyanlar için de ehemmiyetli ve mübarek, mukaddes bir şehir oldu. Müslümanlığın zuhuruyla da başka bir ehemmiyet kazandı. Çünkü Hazreti Muhammed Aleyhisselam buradan Miraç'a yükseldi. Mekke'den Kudüs'e gidişine İsra, oradan göğe yükselmesine ise Miraç denir. Bu İslam'ın inanç esaslarındandır. Bunun inkarı insanı İslam dairesinden çıkartır. Ve bu bedenen ve ruhen olmuştur. Bu da öyle enteresan bir hadisedir. Ve Mekkeliler tarafından ciddi bir reaksiyonla karşılaşmıştır. Yani bir insan nasıl Mekke'den Medine'ye bedeniyle, ruhuyla gider? İşte bu hadise Müslümanların imanları için bir sınama, bir tecrübe olmuştur aynı zamanda.
Her durumda kabul etmek ve inanmak.
Bu peygamberse dediği doğrudur diyenler, hı hı, sıddık olmuşlar ve onun takipçileri olmuşlar. Aa, bu kadar da olmaz diyenler zayıf imanlarını söndürmüşler. Ve ondan sonra namaz farz olmuş. Namazın farz olmasıyla kıble olarak Mescid-i Aksa ittihaz edilmiştir. Yani Beyt-i Makdis, Beyt-i Mukaddes, Davut peygamberin başladığı, Süleyman peygamberin tamamladığı mabet. Mabet ortada yok ama harabeleri var. Peygamber aleyhisselam Miraç'a yükselirken burada peygamberlere imam oldu, onların ruhlarıyla görüştü. burası o bakımdan da İslam tarihinde ehemmiyetli bir yer taşıyor. Bu, her tarafta bu hatıranın izleri var. Daha sonra kıble Mekke'ye döndürüldü. Yani Kudüs'ten Mekke'ye döndü ama Kudüs ehemmiyetini hiçbir zaman kaybetmedi. Kur'an-ı Kerim'de Kudüs ismi geçmez. Hiç geçmez. Ama Kudüs'ten bahsedilir. Birkaç yerde bahsedilir. Mesela Subhanellezi esra bi abdi leylen minel mescidil haramı ilel mescidil aksa. Mescid-i haramdan kulunu bir gece Mescid-i Aksa'ya götüren Rabbi tesbih edin. Orada Mescid-i Aksa denilen yer en uzak mescid demek. Yani Müslümanların bilebileceği, Arapların bilebileceği en uzak mescid Kudüs'teki Beyt-i Makdis'tir. Böylece Müslümanlar Kur'an-ı Kerim Mescid-i Aksa ismini veriyor Beyt-i Makdis'e. Bu bir Kur'ani bir isimdir. Yani Yahudiler ve Hristiyanlar Mescid-i Aksa demiyorlar oraya.
Müslümanlar diyorlar. Müslümanlar ve tabii diyorlar. O dönem bilinen en uzak mescit, evet, Mescid-i Aksa dendiği için.
Şimdi tutup
için
da yani daha önceki peygamberlerin belki çok uzakta mescidi var veya mescidin, ama gereksiz onu anlatmak. Bunu bazıları münakaşa mevzu, evet, yapmış olduğu için söylüyorum. Evet, niye uzak olsun ki? Ama o zaman için uzak yani.
Ya da daha uzağı yok mu?
Daha uzağı vardır da lazım değil. O orası. Bilinen orası. Barekna havlehu. Allah onun etrafını mübarek kılmış. Binaenaleyh Mescid-i Aksa'nın etrafı Kudüs mübarektir. Siz bu havli avlu oradan geliyor. Daha geniş tutarsanız Filistin ve Şam tamamı o mübarek beldelere giriyor ki Şam-ı Şerif denmesinin sebebi budur. Çünkü Şam çok yakındır Kudüs'e. Çok yakın bir mesafededir. Evet. Onun için sadece Kudüs değil, Şam havalisi de mübarek belde olarak bilinir. Ardı mübarek. Ama kastedilen burada en dar manasıyla Mescid-i Aksa, Barek nahavlehu, etrafı mübarek Kudüs'tür. Kudüs Kur'an-ı Kerim'de isim verilmeden mübarek bir şehir olarak anılıyor. Bunun dışında da işte surların içindeki şehir şöyle mübarek, böyle anlatılanlar var. Tefsir alimleri burası da Kudüs'tür diyor ama açık değil.
Bizim için kırmızı çizgi denmesi
sebebi bir tanesi budur.
İşaret edilmesi.
Kur'an-ı Kerim'de Barek Nah etrafını mübarek kılmış. Ondan sonra Peygamber Efendimiz oradan göklere yükselmiş. Burada peygamberlere imam olmuş. Burada namaz farz kılınmış. İslamiyet'in en mühim imandan sonra rüknü olan namazın farz kılındığı yer Kudüs'le alakalıdır. Kudüs o kadar mübarek bir yerdir ki rivayete göre Arş-ı İlahi'nin izdüşümüdür. Arş-ı İlahi göklerde, buradaki gökten kasıt atmosfer değil, metafizik alemde Cenab-ı Hakk'ın tecelli ettiği yerdir. Allah'ın mekanı yok, Allah cisim değil ama zaman zaman tecelli eder. Biz buraya arş diyoruz, arş, kürsi. Bunlar sembolik manalar. Bunların iz düşümü dünyada, bunlara denk gelen yer Kudüs'tür.
Ne demek şimdi denk gelen derken?
Yani şimdi mesela bir yuvarlak düşün, etrafında bir yuvarlak daha düşün. Yuvarlağa bir delik açtığınız zaman, merkez, o deliğe de bir iğne soktuğunuz zaman içteki topa değen yer işte o yukarıdaki deliğin iz düşümü oluyor.
Yani aslında
bu bakımdan da mühim.
Hani doğru anlayabileceğiniz yer anlamına da geliyor bir,
evet,
taraftan.
Evet, burası Rabbin tecelli ettiği, Rabbin sırlarının, esrarının tecelli ettiği yerin dünyadaki iz düşümü, onun istikametinde olan bir yerdir. Bu cihetle de ehemmiyetlidir. Bunu tabii tefsir alimleri söylüyorlar. Ama bu şekilde anlatılması bile Kudüs'e ne kadar ehemmiyet verildiğini gösteriyor. Şimdi bunlar doğrudur değildir. Biz bunun münakaşasını yapabilecek pozisyonda değiliz. Ama bunun söylenmesi, bu şekilde inanılması bir tespit, bir realite olarak Kudüs'e verilen ehemmiyeti gösteriyor.
Sürekli böyle yani nesilden nesile, evet, böyle devam ediyor olması da, evet, çok önemli. Değişmemiş hiç.
Eskiden meridyenler Kudüs'ten başlardı. Greenwich'e geçene kadar. Hep Kudüs'ten. Bir sıfır meridyen oradan geçerdi. Bütün dünya saatleri Müslümanlar dahil Kudüs'e göre ayarlarlardı. Yani Kudüs o kadar ehemmiyetli bir yerdi. Sonra Alaska'yı Amerika alınca biliyorsunuz onun arkası, yani Kudüs meridyeninin arka tarafı Alaska ile Kanada'yı ayırıyor. Bu ise Amerika'nın işine
yani
gelmediği için Amerika İngilizlere dedi ki siz Greenwich'i başlatın, orada rasathaneniz var. Öyle olunca onun arkasındaki meridyen Bering Boğazı'ndan geçiyor. Dolayısıyla Alaska ile Amerika aynı dairede oluyor.
Yani aslında hak iddia edebilme,
evet,
şansı.
Tabii yani Amerika'nın işine gelsin diye, Alaska ile Amerika'nın diğer toprakları aynı şeyde olsun diye saat diliminde böyle bir düzenleme yaptılar 1858 yılında. Dünyanın çoğu kabul etmedi bunu.
O zamana
bunu
kadar Kudüs müydü? Kudüs'tü. Bir ara İstanbul.
Hep Kudüs, hep Kudüs. Zaten yakın bir, hep Kudüs. Belki Nea Roma zamanında İstanbul'da alınmış olabilir ama umumiyetle Kudüs, hatta
Ayasofya'dan
olduğu yer
geçti.
1932 yani yılından itibaren artık tamamen Greenwich'e esas alınıyor. Hiç Kudüs artık İslam dünyası da meridyen başlangıcı olarak almıyor. Fakat Hazreti Peygamber zamanında Kudüs fethedilmedi. Kudüs'e gitti geldi Hazreti Peygamber ama fethedilmedi. Ne zaman fethedildi Kudüs? Hazreti Ömer zamanında. Ve savaşta değil, barışla fethedildi. O zaman da Kudüs değil yine.
Zaten şehrin adına İlya. Da çok uygun değil
uygun.
Mi?
Uygun. Yani zaten Suriye fethedilmişti. Kudüsler dediler ki biz dediler şehri teslim ederiz. Hristiyanlar da burada Yahudi yok yalnız dikkatinizi çekelim. Yalnız halifenin kendisine. Kudüs sıradan bir şehir değil. Halife de tamam dedi. Devesine bindi Medine-i Münevvere'de kölesiyle beraber hiç koruması efendim ilave araç maraç olmadan bir deveyle iki
ordusu
kişi
olmadan.
Ordusu olmadan hatta nöbetleşe inip biniyorlardı yani köleyi acıdığı için Hazreti Ömer bir saat o biniyordu deveye bir saat köle biniyordu. Tam Kudüs'ün önüne geldiler surların önüne binme nöbeti köledeydi. Köle dedi ki efendim zat haliniz geçin dedi yani şehre girerken yok dedi senin hakkın sen geçeceksin. Müslüman ordu komutanı geldi dedi ki efendim yani şimdi şehirliler görürlerse yanlış anlarlar. Siz deveye geçseniz.
Heybetiniz.
Allah Allah dedi ya. Sizi de duyanlar İslamiyet'in de kıymetin deveye binmekte olduğunu zannedecek. Değil ki dünya malıyla alakası yok kıymetin. Ve köleyle beraber girdi tabii Kudüs'lüler için. Diyeceksin bu bir gösteri.
Işte.
Gösteri. Tamam gösteri deyin siz ona. Ama neticede kölenin hakkıydı. Ve bu şekilde girdiler. Kudüs'ler hayret ettiler. Halife diye köleyi zannettiler. Kılık kıyafetlerinden bir yakıştıramadılar. Ve anladılar ki bu karşılaştığımız insanlar sıradan insanlar değil. Ondan sonra Kudüs'te yüzlerce yıl sürecek Müslüman hakimiyeti başladı. Bu devirde Kudüs gerçek bir barış şehri oldu. Zannedilen aksine Kudüs'te hiçbir zaman sıkıntı, darp, kavga yaşanmadı. Küçük zabıta vakaları olmuştur. Ama mesela başka yerlerde yaşanan etnik problemler, isyanlar, böyle şeyler Kudüs'te yaşanmadı. Kudüs çok hassas bir şekilde idare edildi.
Orada yaşayanların da ama mutlaka şeyle...
Bunlarla alakalı biraz.
Evet.
Müslümanlar İlya'ya İlya demediler. Bunlara bir eman verdi Hazreti Ömer İlya şehri ahalisine. Daha sonra artık Kudüs şanına yakışır bir şekilde Makdis yani mukaddes yer manasına anıldı. Ve daha sonra Kudüs, El Kudüs diye anıldı. Kudüs, Makdis aynı kökten geliyor ama Araplı ümmete Makdis derler. Hatta Kudüslülere Makdisi derler. Burasının ayrı bir ehemmiyeti hasıl oldu. Şimdi Müslümanlar burayı fethettiği zaman Kudüs çok küçük, ehemmiyetsiz bir şehirdi. Yani bina olarak, mamure olarak yoksa elbette ki Hristiyanlar buraya kıymet veriyor ama hatta Hazreti Ömer geldiği zaman o meşhur Gamame Kilisesi'nde namaz kılma icap etti. Namaz kılma zamanı oradaydı. Patrik burada kılabilirsiniz dedi. Yok dedi Hazreti Ömer. Tarihi bir cevap verdi. Ben dedi burada namaz kılarsam Müslümanlar burayı mescit yaparlar. Siz bu ziyaretgahınızdan mahrum kalırsınız. Ben şu yakında bir yerde kılabilirim dedi. Bizim için şeye ihtiyaç yok. Orada bir arsada namaz kıldı. Şimdi orada Mescid-i Ömer yükseliyor Eyyubiler. Ömer Camii'ni yapmışlardı. Çok kişi yanlış olarak Mescid-i Aksa'daki Kubbetü Sahra'yı Ömer Camii der ama Ömer Camii şehrin içindedir. Bu çok enteresan. Yani Hazreti Ömer gibi celalli din gayreti olan birisinin bu toleransı göstermesi İslamiyet'in hakikatini gözler önüne
sonrası
seriyor.
Sonrası içinde bir karmaşanın önüne geçmiş aslında
evet.
Değil mi?
Büyük bir karmaşa olurdu. Evet. Büyük bir karmaşa olurdu. Elinde güç varken, hiç kimse kendisini höt diyemezken alıp Gamame Kilisesi'ni yıksan kimle diyebilirdi? O an camiye çevirse kim ne diyebilirdi? Bunlar mühimdir yani. Altı çizilecek hususlar. Şimdi ondan sonra Müslüman hakimiyeti başladı. Bu hakimiyet bir 500-600 sene kadar devam etti. Haçlılar Akdeniz'i işgal ettiler. Ve Antakya'dan, Tarsus'tan itibaren Akke'ye kadar hatta Gazze'ye kadar olan şeridi tamamen işgal ettiler. Bu Kudüs'te düştü.
Aslında bir parantez açalım. Tarihte bildiğimiz bizim de topraklarımız icabı yolunda olduğumuz Haçlı seferlerinin
evet.
Büyük
sebebi de Kudüs'tü. Görülen evet. Sebebi Kudüs'tü. Fakat daha sonra hemen değiştirdiler tabii. Yani Kudüs'ü gördükten sonra Müslümanların zenginlikleri onların gözünü kamaştırdı. Artık Kudüs ikinci planda kaldı. O zenginlikleri yağmalamak.
Ama en azından Avrupa'yı harekete
evet.
Geçirmek için
Kudüs
oradaki
oldu.
Din...
Niçin dediler bizim mukaddes beldelerimiz Müslümanların, onların tabiriyle Sarazenlerin, dinsizlerin, putperestlerin elindedir. Mezarperest derler onlar Müslümanlara elindedir. Almalıyız. Bu şekilde biliyorsunuz yüz binlerce insan çeşitli defalarla buraya aktı. Bunları tabii durdurmak mümkün oldu ama en sonunda artık bu sel... Akdeniz sahilini tamamen işgal etti. Burada küçük küçük prenslikler kuruldu. Urfa Prensliği, Tarsus, Antakya, Akka, Sayda, Trablus, Beyrut, Aşkelon ve nihayet Kudüs Krallığı kuruldu. O zamanki şimdiki Avusturya Macaristan kralların dedeleri o Kudüs Kralı unvanını aldı. Müslüman bir 150 sene kadar, 100 seneden fazla Kudüs ve civarı Hristiyanların elinde kaldı. Burayı, Kudüs'ü tekrar geri alan Selahaddin Eyyubi olmuştur. Selçuklu kumandanıdır kendisi. Çok büyük bir gayretle Kudüs'ü tekrar geri aldı ve tekrar Müslüman beldesi yaptı.
Burada ama yine artık Müslüman olarak farkındalıkla evet, alınmış bir şehirden
şöyle
bahsediyoruz
söyleyeyim,
değil mi?
Kudüs'te Müslümanlar ve Hristiyanlar yaşıyordu. Kudüs Hristiyanların eline geçince şehir halkı savunmaya katılmadığı, savaşa katılmadığı halde ve teslim olduğu halde Hristiyanlar Kudüs'te yaşayan kadın erkek, yaşlı genç, çocuk büyük, din adamı, halk, herkesi kılıçtan geçirdiler. Bu vahşeti Hristiyan tarihleri bile burunları sızlayarak anlatıyor. Tarihte böyle bir vahşet görülmedi diyor.
Neden?
Kin.
Hani hiç mi?
Kin. Gelenlerin muntazam asker olmamaları. Çoğu toplama
bir
insanlar.
Bir de onları o duyguyla da besledikleri tabii, için tabii. Yani onu nasıl koparıp geçirecek ki?
Düşmanlıkla beslenen insanlar, yani Kudüs'te yaşayan binlerce Müslümanı kılıçtan geçirdiler. Bu 100 yıl içinde tabii hiç Müslüman kalmadı. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethettiği zaman tek bir Hristiyanın burnu kanamadı. Askerler dahil. Muharipler bile öldürülmediler. Muharipler esir yapıldı. Şehir halkı yerinde bırakıldı. Bunu Müslüman tarihçileri söylese egzajere ediyorlar,
tarafsız
abartıyorlar dersiniz.
Davranmış.
Tarafsız değil dersiniz. Hayır, Avrupalı tarihçiler bunu deklare ediyorlar. Yani en son Emin Maluf'un mesela, ki Hristiyan Arap'tır. Haçlı Seferleri'ni en güzel anlatan kitaplarından birisidir. Çünkü Hristiyan olduğu için bir nebze bir taraf. Hı hı. Arap olduğu için de bu tarafı da
anlıyor,
anlayabiliyor. Yani hı, empati yapabiliyor. Onun için Haçlı Seferleri'ni en iyi anlatan birisi Emin Maluf'tur. Çok da güzel okunur kitabı. Tabii onda da biraz herkes de olduğu gibi hatalı ve mübalağalı olabilir. Normal ama öyledir. O bile diyor ki tarihte böyle bir şey görülmedi. Bu ve bu Selahaddin Eyyubi'nin çok Ali Cenap olduğunu gösteriyor. Ve bütün dünyada Selahaddin bu Ali Cenaplığıyla tanınır. Yani İslam dünyasında Selahaddin Eyyubi dendiği zaman hiç kimse de menfi bir imaj uyanmaz. Yani Kudüs'ü fethettiği zaman Hristiyanlara katliam tatbik etmeyen mert bir kumandan imajı uyanır ki bu da Müslümanların yüz akıdır. Aslında Müslümanların yüz akıdır. Bu yapılanlar Müslümanlıktan
mesela
geliyor.
Osmanlı'dakileri de konuştuğumuz evet, zaman hani o gerçekten Müslümanlığın yüz akı. Çünkü onu Müslümanlığa dayandırarak ve onu özümseyerek yapılan evet, davranışlardan bahsediyoruz.
Bunu İslamiyet istiyor. Evet. Yani bu bir şahsi tasarruf değil. Bir inisiyatif değil. Biri merhametlidir, biri gaddadır. Hayır. İslamiyet aman dileyene kılıç çekilmez diyor. Madem teslim olmuştur, sizin vatandaşınız olarak yaşar. Aynı Müslümanlarla eşit haklarda yaşar. Bu başka hiçbir dinde ve başka hiçbir kültürde yok. O zamanlar için söylüyorum. Şimdi olabilir ama o zamanlar yok. İnsanlar şimdi bile İslamiyet'in koyduğu şeye ancak gelebildiler. Kudüs tekrar Selahaddin Eyyubi tarafından fethedildi ve yine uzun bir zaman sürecek olan barış devresine girdi. Bu devrede Hristiyanlar ve Müslümanlar Kudüs'te yaşıyorlar. Surların içinde, surların dışında bir şey yok, yerleşim yok. Ama surlar zaten çok geniş. Eyyubiler, arkasından Memlüklerin Kudüs'te hakimiyetleri var. Burayı imar ettiler. Ama Kudüs altın çağın Osmanlılar devrinde yaşadı. Bunu da yine tarihçiler söylüyor. Yavuz Sultan Selim zamanında 1517 yılında Kudüs fethedildi. Yine savaşla değil, barışla fethedildi. Şehir tabii basit bir Orta Doğu şehriydi. Haçlı seferleri görmüş, yani belirli ölçüde imar edilmiş bir yerdi. Artık Osmanlılar şehrin imarına başladılar. Tabii Yavuz Sultan Selim'in ömrü yetmedi buna ama oğlu Kanuni Sultan Süleyman, ikinci Süleyman olarak anılıyor Kudüs tarihinde. Hmm. Etrafındaki surları yapması, su kanalları, mabetler, yollar, binalarla Kudüs'ün çehresi değişti. Bugün hala Kudüs'ün en büyük caddesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'dir.
Güzel.
Onu hala düşün, İsrail bile değiştirmemiştir. Değişti. Surlar ondan kalmadı ve surun en güzel kapısı Bab-ı Süleyman. Süleyman kapısıdır. Solomon Gate. O Kral Solomon değil o. Kanuni
i̇şte
Sultan
o, dinleyicilerimiz
Süleyman.
Ona evet, yorabilirler
değil,
belki
değil,
ama.
Değil. O da surlar yaptırdı ama o kapı, mesela Bab-ı Halep var, Bab-ı bu Bab-ı Solomon, yani şey Gate, Solomon Gate, Bab-ı Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman'dır. 400 sene Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Kudüs Şam vilayetine bağlı. Müstakil bir sancak. Sancak demek vilayetten bir küçük. Mutasarrıfı var başında. Bu mutasarrıf Müslüman. Şehirde Müslümanlar ve Hristiyanlar yaşıyor. Yahudi yine yok. Dikkatinizi çekiyorum. Çünkü Filistin'de Yahudi yaşamıyor.
Ha, onlar o büyük göçle gittikten sonra bir daha.
Hristiyanlar Hazreti Ömer'e Kudüs'ü verirken şart koştular. Buraya Yahudi sokmayacaksın. Çünkü Hristiyan Yahudi'ye izlemezler. Hazreti Ömer de bunu kabul etti. Yani Yahudi yerleşmesine izin vermemek şartıyla buraya. Sonra zaman zaman tek tük Yahudi aileler Filistin'e geldiler, yerleştiler. Osmanlılar ilk zamanlar buna müsamaha gösterdi ama Kudüs'te Yahudi yaşamıyordu. Kudüs çeşitli Hristiyan mezhepleri arasında bölünmüştü. Her birinin orada mukaddes bir mekanı, kilisesi var. Oradaki mukaddes mekanlar da bunların elinde idi. Bunlar devamlı ihtilaf halindeydiler. Osmanlılar bu ihtilafı çözüyorlardı. Mesela Gamame Kilisesi'nde ayin yapılacağı zaman oradaki tütsüyü yakmak vazifesi Katolikler biz yapalım diyor. Maruniler biz yapalım. Süryani Ermeniler. Osmanlı jandarması anahtarıyla kiliseyi açıyor. Bütün patrikler aynı mesafede ellerinde mumla duruyorlar. Ve aynı anda başlıyorlar. Ortaya geliyor tütsüyü aynı anda
bu yapıyorlar. Hani bir kurdeleyi pek çok birkaç siyasinin kesmesi aynı anda ama kesmesi
ama barış böyle sağlanmış. Anahtar bir Osmanlı onbaşısında. Bunu orada ben Kudüs'e
gittim. Onbaşı. Tek bir onbaşı mı
sağlanmış? Yani bir birliğin, askeri birliğin komutanı olduğu için aşağılamak için değil.
Yok hayır ama o bile yetebiliyor
onbaşı
demek
yetiyor,
ki. Onbaşı
yetiyor tabii yetiyor. Osmanlı başında sesiyle girince. Bu aynası Beytüllahim'de de var. Hatta ben son gidişimde de gene anlattılar oradaki. Osmanlı zamanında böyleydi bakın şimdi halimize. Bu cihette sonra efendim 1917'de bir Sultan Abdülhamit buraya Yahudilerin yerleşmesine izin vermedi. Çünkü Siyonistler biliyorsunuz Filistin'de bir devlet kurmayı planlıyorlardı. Bunu sezince mani oldu. Sultan Abdülhamit düşünce 1909'da İttihatçılar Filistin'e Yahudilerin yerleşmesine izin verdiler. Dünyanın her yerinden Yahudiler Filistin'e yerleşmeye başladı ve Kudüs'e yerleştiler ve Kudüs'te bir Yahudi mahallesi kuruldu.
Peki başkent olma kısmını sorayım size. Yani böyle bir talepleri...
Evet, 1917'de Osmanlılar kaybettiler burayı. İngiliz hakimiyetine girdi. İngilizler yeni bir Kudüs kurdular biraz evvel anlattığım gibi. Daha sonra Ürdün'e verildi Kudüs. 1967'de işgal edildi. Önce 48'de bir kısmı, 67'de de tamamı İsrail tarafından işgal edildi. İsrail'in bütün emeli Kudüs'ü başyeri yapmaktı. Fakat Kudüs'ün bu sembolik ehemmiyetinden dolayı gerek Hristiyanlar gerek Müslümanlar buna karşı çıktılar. Evet şu anda Mescid-i Aksa'nın olduğu yer Müslüman mahallesidir. Ermeni mahallesi var. Hristiyan mahallesi.
Yapı
Müslüman mahallesindedir. Hı-hı. Müslümanların elindedir. Hı-hı. Şu anda Mescid-i Aksa Müslümanların elindedir. İsrail'in değil. Oraya karışmıyor ya İsrail. Bir de Hristiyan mahallesi var. O Via Dolorosa'nın olduğu yer. Hı-hı. Bir Ermeni mahallesi var. Umumiyette dükkanlar. Bir de Yahudi mahallesi var. Yani 3-4 mahalledir. Bunlar tabii aralarından gelip geçiliyor. Ama böyle biliniyor.
Yaşam alanı olarak ayrılmış.
Çok fazla insanlar burada yaşamıyor. Artık şehrin dışında yaşıyor. Hı-hı. Ama burada böyle biliniyor. Sur içi. İsrail 1980 senesinde Kudüs'ü başşehir ilan etti. Ve o yeni Kudüs'e bütün devlet dairelerini taşıdı, parlamento dahil olmak üzere. Fakat bunu hiçbir dünya ülkesi kabul etmedi. Hatta biz o zaman protesto etmek için elçimizi geri çağırdık 1981 senesinde.
Bilinen başkenti Tel Aviv.
Tel Aviv. İlk kurulduğunda Tel Aviv'di. Milletler Arası konsorsiyumlar diyorlar ki Kudüs herkes için mukaddes, burası açık şehir olsun.
Yani ayrı bir statüsü olsun.
Ayrı bir statüsü olsun. Açık şehir. Yine sizin topraklarınız içinde olsun, açık bir şehir olsun. Veya Filistinlilerle aradığınızda bölüşün. Siz yeni Kudüs'ü alın. Sizin başşehriniz olsun. Eski Kudüs'te Filistin devletinin başşehri olsun. Avrupa Birliği'nin tezi bu mesela. Buna aykırı olarak orayı başşehir ilan edince tek taraflı olarak bütün dünya buna reaksiyon gösterdi.
Zaten kimse de kabul etmedi.
Kabul etmedi ama şu anda siz kabul etseniz de etmeseniz de İsrail'in başşehri Kudüs'tür. Hiçbir ama devlet oraya sefaretini taşımadı. Hı. Bir tek şimdi Amerika taşıyor.
Yani aslında Amerika'nın şu anda yaptığı sefaretini oraya taşımak.
Sefaretini taşımak.
Dolayısıyla yani diğer ülkeler orayı sefaret olarak kabul etmeyecekler.
Dolayısıyla oranın başşehir olduğunu tanımak. Fakat siz tanısanız da tanımasanız da İsrail bu oldu bittiği tam 80'den 40 yıldır neredeyse sürdürüyor. Zaten ortada böyle bir şey var. Hı. Ağlayacaksanız o zaman ağlamalıydınız. Veya o zaman bu yarayı sarmalıydınız. Şimdi Amerika oraya elçiliğini taşıyor diye ağlamanın manası yok. Ta o zaman kanamış bir yaradır.
Acaba problemin çözümü için bir girişimde bulunma fırsatı oluşturabilir mi bu
durum?
Şimdi
şöyle, Amerika'nın bu yaptığı ortalığı karıştırmak, kuyuya bir deli taş atmış, 40 akılla çıkaramamış hesabı bu da olabilir. Yahudi lobisine bir vaadi de olabilir. İsrail'le bir tavizi de olabilir. Veya Filistinlileri barışa zorlamak için bakın yani siz barışa yanaşmazsanız biz işte böyle yavaş yavaş İsrail'in her dediğini kabul ederiz diye bir tehdit midir? Yoksa tamamen Amerika'nın aptalca...
Yani dünya en azından her din için önemli olan böyle bir yere çözüm bulmak anlamında Filistin problemini adında barış olan bir şehrin adına layık hale gelmesi için bir adım olabilir.
Olabilir. Bu bir fırsat olabilir işte.
Yani bunu bir fırsata çevirmenin acaba yolu mu?
Bunu ağlamanın, bağırmanın, Amerika'ya kızmanın bir manası yok. Fırsat bu fırsat. Belki bu iş çözülebilir. Bu barışın zaten bazıları öyle diyor. Bu işin arkasında o var diyorlar. Yani görünüş böyle komik bir hadise ama diyorlar. arkasında diyorlar. Bunu barışa Çözüm. Zorlama var. Bir de şunu söyleyeceğim. Kudüs'ün Müslümanlar ve Hristiyanlar için ehemmiyeti Yahudiler için ehemmiyetinden daha fazladır. Çünkü Yahudi dinine göre Mescid-i Aksa yıkılmıştır. Mesih zamanında tekrar yapılacak. Şu anda Mescid-i Aksa'nın olduğu yer ve eski Kudüs Yahudiler için hiçbir mana ifade etmiyor. Onlar için mukaddes değil şu anda.
Peki şu anda giriş çıkışlarla ilgili bir sorun var mı?
Şu anda takip ettiğimize göre bugün Cuma ne olacağı meçhul. Yani bir problem çıkabilir. Onun için emniyeti arttırdılar orada. Sıkı bir emniyeti arttırdılar. Ama bundan sonra neler olur bilemiyorum. Provokasyonlara aldanmamak lazımdır. Yani
şu anda bizim yapmamız gereken de
bütün dünya Müslümanlarının yapması gereken de itidalli olmak ve bunu bir fırsata dönüştürmektir. Bu Filistin meselesinin çözülmesi için bir fırsat olabilir.
İnşallah. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.